Ayrım 18, sayfa 190. Anımsıyor musunuz? Taraf gazetesine gizlice sızdırılan ve manşet yapılan, sözüm ona Genelkurmay tarafından hazırlanan ve Kurmay Albay Dursun Çiçek'in altında imzası bulunan AKP ve Gülen'i bitirme planı ortaya çıkınca Başbakan Erdoğan Şanlıurfa Kongresi'nde yaptığı konuşmada ne demişti? AK Parti üzerine oynanması düşünülen oyunları görüyorsunuz. Aradan günler geçti. Artık Taraf gazetesinin yayımladığı bu belgenin doğru olduğunu söyleyen biri var mı? Hayır. İşte söylemek istediğim bu. Başbakan Erdoğan çok çabuk tepki veriyor. Böyle kişilikte biri çok çabuk yanıltılamaz mı? Kararlarını akılla değil duyguyla alan tüm yöneticiler bu tür oyunlara getirilemez mi? Biliyoruz ki Ergenekon okyanus ötesi güçler tarafından psikolojik harbin en önemli aracı haline getirilmiştir. Sadece başbakan değil, bilgisiz, cahil gazeteler de bu oyunun aracı haline getirilmektedir. İki örnek vereceğim. Biri bugüne kadar her yazdığı, yayımladığı haber, belge yalan çıkan Taraf gazetesinden. Tarih 11 Mayıs 2008. Taraf gazetesinin manşeti. İşte MIT'in Sabancı cinayeti raporu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasef'e 9 Ocak 1996 tarihinde Levent'te bulunan Sabancı Center'ın yönetim katı olarak adlandırılan 25. katında öldürülmüştü. Gazetenin haberine göre MIT'in 1996 Taksim 114 hazırlık, 1997 Taksim 443 esas belgesi bu suikastı ortaya çıkarıyordu. Haber şöyleydi. Özdemir Sabancı suikastıyla ilgili ortaya çıkan bir milli istihbarat teşkilatı MIT belgesinde DHKPC'nin cinayeti para karşılığı üstlendiği, organizasyonun ise Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve o dönemde kıdemli piyade yüzbaşı rütbesindeki Hüseyin Pepekal tarafından yapıldığı saptanıyor. MIT belgesinde ayrıca cinayeti işleyen Mustafa Duyar, Fehriye Erdal ve İsmail Akkol'un devlet tarafından kullanıldığı, olay sırasında piyade yüzbaşı Hüseyin Pepekal'ın da cinayet mahalli olan 25. katta bulunduğu belirtiliyor. MIT raporunda başka tespitler de var. Belgede İstanbul Büyükçekmece'deki Akçimento fabrikasında emniyetin kaçakçılardan ele geçirdiği uyuşturucuların yakıldığı, ancak bir süre sonra bunların Akçimento ocaklarında imha edilmek yerine Avrupa'ya satıldığının öğrenildiği anlatılıyor. Özdemir Sabancı'nın uyarılmasına rağmen işleyişin sürdüğü bilgisi de belgede yer alıyor. Bırakın gazeteci olmayı, bir vatandaş olarak böyle bir belgeye ulaşsanız ne yaparsınız? Tabii ki doğrulatmaya çalışırsınız. Hayır, bu yapılmadı ve haber manşetten bu deli saçması iddialarla yayımlandı. Tabii medyada yer yerinden oynadı. Kimi köşe yazarları kanım dondu diye yazdı. Bu haberden sonra odatv.com adlı haber sitemizde Ahmet Altan'a bir mektup yazdım. Sayın Altan, gerçeğe sadık olmayan ne Türkiye'yi ne dünyayı analiz edebilir. Taraf gazetesi bazen siyasal görüşlerine ve dolayısıyla gazetenin çizgisine uygun gördüğü haber ya da belgeyi gözü kapalı sayfalarına taşıyor. Ve ne yazık ki en az bir iki kaynaktan doğrulatılamayan bu haberler fiyaskoyla sonuçlanıyor. Sayın Altan, birçok gazeteci bilir ki bu tür sözde MIT belgeleri gerçek değildir ve tüm yayın organlarına sızdırılır. Bu belgeye inanan yayın organları ya da son dönemlerin internetten bulduklarıyla kitap yazan kişileri bu oyunun bir parçası, figüranı olurlar. Telefon açıp Ankara'daki deneyimli gazeteci temsilcinize ve meslektaşlarınıza bu durumu sorabilirsiniz. Ve eminiz ki onlar da size evet, bizde de buna benzer onlarca sahte belge var diyeceklerdir. Sayın Altan, böylesine büyük bir iddiayı ne kadar kolay manşete taşıyorsunuz. En azından açıp bu deli saçması haberi Güler Sabancı'ya sorabilirdiniz. Ve bir uyarı, Taraf gazetesi şimdiden yorulmaya başladı. Bu tür editoryal hatalar bunun sonucudur. Ve karanlık güçler bunu bildikleri için bu tür belgeleri, bilgileri size sızdırıyorlar. Lütfen biraz daha dikkat ediniz, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Taraf gazetesinin haberinin ardından sonra ne oldu? MIT belgenin sahte olduğunu açıkladı. Peki bu sahte belgenin hikayesi neydi? MIT'in Silivri'deki Ergenekon mahkemesine gönderdiği açıklaması şöyleydi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Doğu Perinçek'in ikametgahında yapılan aramada Tuncay Güney İpek'ten elde edildiği öğrenilen dokümanlar arasında ayrıca benzer içerikli MIT antetli Mart 1996 tarihi ve 11.07.14 okunmuyor sayılı yazının da bulunduğu belirlenmiştir. Her iki dokümanın incelenmesi neticesinde MIT müsteşarlığı olarak yasal görevimiz gereği çeşitli bakanlık kuruluşlarla bu tür antetli kağıtlar kullanılarak yazışma yapıldığı, bu itibarla müsteşarlığımıza ait antetli kağıtların müsteşarlık dışından da temin edilerek fotokopi ile boş kağıt haline getirilip kullanılmasının mümkün olduğu. Belge olduğu öne sürülen yazılardaki sayıların müsteşarlığımızca kullanılan sistem ile ilgisinin bulunmadığı, makama hitap tarzının teşkilatımızın yazışma kurallarına uymadığı, Sabancı Center başlıklı yazının sonunda yer alan 413-914 Dinçer Bozak Kıdemli Binbaşı ve 210-719 Yusuf Balbay istihdam yardımcısı ibarelerinin teşkilatımızla ilgisinin bulunmadığı hususları belirlenmiş olup söz konusu dokümanların dezenformasyon çalışması olduğu izlenimi edinilmiştir. Ne sözüm ona MIT belgesi ne de MIT'in benzer açıklamaları yeniydi. Son yıllarda gazeteciler benzer olaylarla sık sık karşılaşır oldu. Tarafın manşeti yalandı. Sonra ne oldu dersiniz? Bu kez de şöyle bir iddiayı ortaya attılar. Tarih 25 Temmuz 2008 haber şöyle. Gizli kaşeli MIT belgesinin Ergenekon soruşturması kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan İşçi Partisi İP lideri Doğum Perinçek'in evinden çıktığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın Sabancı suikastını anlatan belgenin doğru olup olmadığını MIT'e sorduğu ancak olumsuz cevap aldığı kaydedildi. Savcılığın iddianamede Ergenekon terör örgütünün suikastler sonrası sahte belgelerle kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı tespitine yer verildiği ileri sürüldü. Nasıl? Ne kolay değil mi? MIT belgesi yalan çıktı. O halde bu sahte belgeyi de Ergenekoncular hazırladı. Gördünüz mü şu Ergenekoncuları, sahte belgelerle gözü pek cesur süper gazetecileri nasıl ellerinde oyuncak yapıyorlardı? Manşet bile atmalarına neden oluyorlardı. Şaka gibi. Bitmedi. Bir de bu sahte MIT belgesi üzerine Kod adı Darbe adında kitap yazan Zihni Çakır gibi gazeteciler vardı. Çakır yine sahte bir MIT belgesine göre Anayasa Mahkemesi eski başkanı Yekta Güngör Özden'in siyah ajanı olduğunu yazdı. Güya bu MIT belgesine göre Özden 1994 yılı başlarında CIA Türkiye masası eski şeflerinden direktör albay W. Bob tarafından CIA ile irtibatlandırılıp güvenilir ajanlar statüsüne alınmıştı. Kod numarası ise EC-7-97 idi. Gülmeyin, bunları yazanlar TV ekranlarında uzman diye konuşturuluyor. Sabancı cinayetiyle ilgili hukuki süreç sürüyor. Sahte MIT belgesinde adı geçen Albay Hüseyin Pepekal, Taraf gazetesine dava açtı. Dava Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne devam ediyor. Bir notla bu bölümü noktalayayım. 21 Şubat 2009 tarihinde yapılan bu duruşmadan başka, aynı gün Taraf gazetesinin 20 duruşması daha vardı. İnanması zor ama mesleğin duayeni olarak bildiğimiz bazı gazeteci ağabeyler tarafın bu tür sansasyonel haberciliğine övgü düzüyor. Öyle ya, haberin gerçek, doğru olup olmaması değil, ne kadar gürültü çıkardığı önemli hale geldi. En gürültücü olan en cahil olanı. Liberal bir gazeteden örnek verdik, bir de dinci bir gazetenin manşetine bakalım. Tarih 11 Nisan 2008, Vakit Gazetesi'nin manşeti. İşte Uğur Mumcu katilleri. Bakalım dinci gazeteye göre Uğur Mumcu'nun katilleri kimdi? 2 Şubat 1993 tarihli ve MIT tarafından Başbakanlığa hitaben yazılmış, MIT Müsteşarı Sönmez Köksal imzalı çok gizli ibareli Uğur Mumcu cinayeti konulu belgenin içeriği şöyle. ABD'nin güvenliğini ve hayat çıkarlarını yakından ilgilendiren Türkiye'nin gerekli yerlerinde kuvvet bulundurmak ve bu maksatla Orta Doğu'yu kontrol altına alıp Türkiye'nin dine dayalı bir yönetim altına girmesini önlemek maksadıyla ABD Haber Alma Servisi CIA denetiminde İsrail kabine görevlisi Haim Bar-Lev kontrolünde İsrail Ganda birliklerinde eğitim gören 6 kişilik özel tim Hayfa deniz üssünden botla Türkiye'ye giriş yapmışlardır. Mezkür timin ülkemizdeki görevleri teşkilatımızın değerli haber kaynaklarından gazeteci Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birand'ı öldürmektir. Gazeteci Uğur Mumcu'yu öldüren tüm elemanları ikinci görevleri olan Mehmet Ali Birand'ı öldürmek için ülkemizden çıkış yapmamışlardır. Tim elemanlarının yaptığımız istihbarat neticesinde İsrail hükümetinin Ankara temsilciliğinde kaldıkları tespit edilmiştir. Bu haberden sonra hemen aynı gün odatv.com'da şunu yazdık. Karanlık odaklı merkezlerin en çok sevdiği yayın organları, el altından sızdırdığı bilgi, belgeleri hiçbir süzgeçten geçirmeyen yayın organlarıdır. Son dönemlerde özellikle Ergenekon soruşturması nedeniyle bunun medyada sıkça örneğini görüyoruz. Bu gazetelerin başında dinci Vakit Gazetesi geliyor. Vakit Gazetesi'nin bilmediği gerçek şu, bu tür uydurma sahte belgeler Ankara'da her medya kuruluşuna gönderilir. Hangi gazeteye gitseniz bir torba dolusu böyle akla ziyan belgelerin bulunduğu dosya görürsünüz. Ve işin daha garip yanı, Vakit'in haber yaptığı bu belge zamanında medyada tartışma konusu oldu. Uğur Mumcu cinayetinden hemen sonra basın toplantısı düzenleyen Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan'ın dağıttığı belgenin aynısıydı. Ancak kısa bir zaman sonra bu belgenin sahte olduğu ortaya çıktı. Vakit'in manşetinden verdiği MİT belgesi sahteydi. MİT yıllar önce yalanladığı belgeyi bir kez daha yalanladı. Bakın nasıl bir açıklama yaptılar. Ancak MİT'in açıklamasını dikkatli okumanız gerekiyor. Çünkü sahte belgecilerin neler yapabileceğini ortaya çıkarıyor. Uğur Mumcu suikastı ile ilgili basında yer alan sahte MİT belgesi hakkında 16.5.2000 tarih ve 10.2.0.01.0.1.0.440.35-610-14.026 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığı'na yapılan suç duyurusu. Listede yer aldığı sıra No. 35-92-103-259. Uğur Mumcu suikastini konu alan ve MİT tarafından yazıldığı izlenimi yaratmak istenen her iki dokümanla ilgili olarak yapılan incelemelerde. İlk belgede 2.2.1993 gün ve 01.786-0875-433 sayılı yazı geçen imzanın doğru olduğu ancak başka bir belgeden alınarak bu yazının altına monte edildiği. MİT müsteşarlığı olarak yasal görevimiz gereği çeşitli bakanlık kuruluşlarla bu tür antetli kağıtlar kullanılarak yazışma yapıldı. Bu itibarla müsteşarlığımıza ait antetli kağıtların müsteşarlık dışından da temin edilerek fotokopi ile boş kağıt haline getirilip kullanılmasının mümkün olduğu. Belge olduğu öne sürülen yazıdaki sayılarında müsteşarlığımızca kullanılan sistem ile ilgisinin bulunmadığı, makama hitap tarzının teşkilatımızın yazışma kurallarına uymadığı hususları belirlenmiş olup dezenformasyon olduğu anlaşılmış ve Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Anılan dezenformasyon çalışmasının Uğur Mumcu suikastinin gerçekleştirildiği tarih itibariyle faillerin tespitine ilişkin hedef saptırmak amacıyla ortaya çıkartıldığı izlenimi edinilmiştir. Vakit gazetesi Ergenekon sanığı Veli Küçük'ün evinde bulunan MİT belgesini hiç doğrulatma gereği duymadan manşetine taşımıştı. Herhalde belgeyi aldığı kaynağına çok güveniyordu. Haberi doğrulatma ihtiyacı duymamıştı. Peki haberi yalan çıkan gazete ne yaptı dersiniz? Tarih 13 Ağustos 2008. Aynı Sabancı suikastı ile ilgili sahte belge olayında olduğu gibi yandaş medya yine benzer manşeti yaptı. Ergenekoncular suikastlardan sonra sahte MİT raporu düzenlemişler. Evet şaşırmayınız, Türkiye medyasının geldiği durum budur. Peki bu yeni iddialarına ilişkin ellerinde hiç somut bir delil var mıydı? Vardı, çünkü bu sahte MİT belgeleri Ergenekon sanıklarının evlerinde ele geçirilmişti. Aman dikkat etsinler, yarın bir başka soruşturmada bu belgeler onlarda bulunursa belgeleri onların düzenlediği ortaya çıkar. Biz bu eleştirileri yapınca yandaş basın ne diyor? Soner Yalçın Ergenekon'u sulandırıyor. Güler misin ağlar mısın? Kimin sulandırdığına örnek olsun diye yazayım. 1 Eylül 2008 tarihli yandaş gazetelerin Ergenekon haberlerine bakar mısınız? Taraftan bir haber. Keçiören'deki büfeciyi de Ergenekon dövmüş. Keçiören'de içki sattığı gerekçesiyle büfeci Metin Şahin'i dövmekle suçlanan zabıta müdürü İsmet Öztürk'ün ilişkileri Ergenekon'dan da tutuklu çete lideri Sedat Peker'e dayandı. Yeni Şafak'tan bir haber. Ergenekon şike de yaptırmış. Ergenekon sanıklarından Hayrettin Ertekin'in Konya Spor Ankara Gücü maçına da müdahale ettiği ortaya çıktı. Zamandan bir haber, Ergenekon'la Sauna'nın yolları kesişti. Star'dan bir haber, küçük ajandada hayati tehlike var. Sözüm ona çok önem verdikleri Ergenekon davasının suyunu kendileri çıkarmıyor mu? İnsan sormadan edemiyor. Kendi yazdıkları haberleri kendileri okuya okuya Ergenekon manyağı mı oldular? Çünkü artık komik duruma düştüklerini bile fark edemeyecek haldeler. Perinçek'le yakınlığım. Yandaş medyanın benimle ilgili bir diğer suçlaması aydınlıkçı olduğum ve Doğu Perinçek'i savunmak için Ergenekon'a karşı çıktığım şeklinde. Gerçekten öyle mi? Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisinde çalıştım. Aydınlık'ta haber müdürlüğü, köşe yazarlığı yaptım. Ama ne aydınlıkçı oldum ne de partili. Gazeteci olmak istedim hep, sadece habercilik yapmak istedim. Sonra ayrıldım. Hakkımda yazmadıklarını bırakmadılar, sustum. Baktım susarak olmayacak, sonra dava açtım, kazandım. Asliye Hukuk Mahkemesi aydınlığı 3000 TL'ye mahkum etti. Sonra Ergenekon süreci başladı. Ne yapmam gerekiyordu? Hakkımda yalan haberler yaptıkları için şimdi Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan aydınlıkçılar aleyhine yapılan haberleri kendi kişisel meselem yüzünden alkışlamalı mıyım? Yoksa kızgınlığın, öfkenin esiri olmadan gazetecilik yapmayı sürdürse miydim? Tabii ki bana yakışanı yaptım. Kişisel duygularımı işime karıştırmadan habercilik yapmaya devam edeceğim. Diğer yanda Doğu Perinçek hakkında ne mi düşünüyorum? Bakınız, Doğu Perinçek çok insanın günahını almıştır. Kafasındaki komplolara inanmış, karşı çıkanlar karşısında cellat kesilmiştir. Keza kuşkuculuğu paranoyaya dönüştürmüştür. İdeolojisini günlük siyasi gelişmelere feda etmekten geri durmamıştır. Bu nedenle bir gün sağa savrulmuş, bir gün sola yönelmiştir. PKK'yla da yan yana durmuştur, MHP'yle de. Sovyetler Birliği'ne karşı ABD'nin yanında bile olmuştur. Dün küfür ettiği İttihat ve Terakki kadrolarını gün olmuş yürekten savunmuştur. Düşman gördüğü Rauf Denktaş zamanla kahramanı oluvermiştir. Yani siyaseten hep yanılmıştır. Ama hepsi onun gerçeğidir. Ancak tüm bunlar bir olguyu gözden kaçırmamıza neden olmamalıdır. Kendi doğrusunu savunurken hiç yalpalamamıştır. Dönek esintilerin olduğu bu topraklarda inadına rüzgara karşı yürümüştür. Ömrü gözaltılarda, işkencelerde, cezaevlerinde geçmiştir. Tehditler almıştır, en yakın arkadaşlarını ölüme uğurlamıştır. Ama politik inancından taviz vermemiştir. Düşüncelerine, yaptıklarına, tavırlarına karşı olsak da bir hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Doğu Perinçek inanmış bir adamdır. Hadi Perinçek meselesini ilginç bir anekdotla bitirelim. Aralık 1976'da Aydınlık Yayınları'ndan bir kitap çıktı. Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek. Yazarı Doğu Perinçek'ti. Perinçek 82 sayfalık broşür gibi kitabında Orta Asya'daki Türk kavimlerinin tarihsel sürecini irdelemeye çalıştı. Kitabında Turancılık yurdumuzda faşist diktatörlüğün hüküm sürdüğü dönemlerde devletin resmi ideolojisi haline gelmiştir. Sayfa 10 diyen Perinçek'e göre tarih boyunca kurulan 16 Türk devleti de bir safsataydı. Sayfa 72. Saf bir Türk ırkı olmayacağını yazan Perinçek Ergenekon'a da hurafe diyordu. Yıllar önce Ergenekon'a safsata diyen Doğu Perinçek'in Ergenekon soruşturması dahilinde tutuklanıp cezaevine konması herhalde tarihinin garip bir cilvesi olsa gerek. Ergenekon'un neresindeyiz? Bazı liberal solcular soruyor, Susurluğa karşı çıkanlar bugün neden Ergenekonculara karşı çıkmıyor? Gelin önce şu konuda anlaşalım. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de örtülü eylemlerin tümünde CIA Mossad parmağı vardır. 1 Mayıs 1997 katliamından Abdi İpekçi cinayetine, Kahramanmaraş olaylarından Çorum olaylarına kadar. Sanıyorum bu konuda hemfikiriz. Şimdi gelelim günümüze. Terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir mücadele veriyor. Dananın kuyruğu burada kopmaktadır. Terör örgütüyle mücadelede kendini herkesten çok kahraman ve milliyetçi gören bazı askerler hukuk dışı yollara sapmışlardır. Dipnot, bakınız Binbaşı Ersever'in itirafları. Bu hukuk yolundan sapış Susurluğu doğurmuştur. Dipnot, bakınız Reis Gladio'nun Türk tetikçisi Behçet Cantürk'ün anıları. Ve Susurluk ne yazık ki devletin en üst kademelerine uzanacakken bütün kanunsuzluklar 3-5 özel timcinin üzerine yıkılıp mesele kapatılmıştır. gelelim Ergenekon meselesine. Dava mahkeme sürecinde ve bu konuda pek bir şey söylenemez. Ama iddianameden görüldüğü kadarıyla yine kendilerini kahraman gören binbaşı Ersever tipi eski askerler hukuk dışı yollara sapmış olabilir. Olabilir diyoruz çünkü buna mahkeme karar verecek. Dünyanın her savaşında bazı subayların yasa dışı yollara girdiği, kirli ticaretler yaptığı bilinir. Sayıları çok az olmakla birlikte ne yazık ki benzerleri Türkiye'de de görülmüştür, görülüyor. Benzer olayların açığa çıkarılması için dün olduğu gibi bugün de elimizden geleni yapacağız. Bu bilgilerden sonra gelelim Ergenekon'a neden mesafeli olduğumuz sorusunun yanıtına. Bunun birincil sebebi yandaş medyanın hukuku hiçe sayan yayınlarına verilen yanıtlar bizleri mesafeliymiş gibi gösterebilir. Kendi adıma buna karşı çıkarım. Diğer yanda, siz İlhan Selçuk gibi duayen gazetecileri, Alem Daroğlu, Manisalı gibi profesörleri, üniversite kurucularını, TV sahiplerini, Kanadoğlu gibi hukuk anıtlarını, Türkan Saylan gibi yiğit kadınlarımızı bir çete içinde gösterirseniz biz mesafeli dururuz. Siz Cumhuriyet mitinglerini, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni darbeci yaparsanız biz mesafeli dururuz. Siz Türkiye'deki tüm AKP muhaliflerine Ergenekon çetesi yaftası vurursanız biz mesafeli dururuz. Siz bir avuç vatan kurtaran Şaban'ı büyük eylemlerin organizatörü olarak gösterirseniz biz mesafeli dururuz. Siz Ergenekon'u politikaya alet ederseniz biz mesafeli dururuz. Siz sorunu çözmek yerine meseleye hınç almak isteğiyle yaklaşırsanız biz mesafeli dururuz. Siz Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine ve onun destekçilerine savaş açmak için Ergenekon'u fırsat bilirseniz biz mesafeli dururuz. Bakınız, Gladio Kontur Gerilla Ergenekon zindanlarından, işkencelerinden geçenlere, makaleler, kitaplar yazanlara dönüp siz Ergenekon'a neden mesafelisiniz demeniz için dönüp arkanıza bir bakmanız gerekir. Sizler bugüne kadar neredeydiniz, hep suskundunuz. Yine de soralım, sizler susurluğu çözmek yerine hep bulandıranlarla bugün nasıl yan yana durabiliyorsunuz? Üzgünüz ama biz size kuşkuyla bakıyoruz. Ergenekon'un Türkiye'nin bir iç meselesi olmadığını da çok iyi biliyoruz. Ergenekon sadece araç. Ve ne yazık ki sizler yeni soğuk savaş döneminin renkli devrimlerini sahici sananlardansınız. Biz size hep mesafeli dururuz. Ama gazetecilikte ısrar edeceğiz. İyi niyetinden kuşku duymadığımız bazı meslektaşlarımızı da eleştireceğiz. Bunlardan biri Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan. Kendisine Oda.tv.com editoryal kadrosu adına mektup yazdım. Kamuoyuyla paylaştım. İşte o mektup. Sayın İsmet Berkan, biz sizin psikolojik olarak ağır hasta Emniyet Özel Harekat Dairesi eski başkanı İbrahim Şahin'in sözlerini manşetten verdiğiniz habercilik anlayışına yabancı değiliz. Bu şudur, önce teori geliştirirsiniz ve ardından sadece buna uygun haberleri önemsersiniz. Teori hakkında kuşkulara neden olacak, belki onu boşa çıkaracak haberleri, olguları görmezsiniz bile. Ve meselenin en acıklısı ise sizi böyle bilen organizasyonlar tarafından belge manyağı yapılırsınız. Yani sizi psikolojik savaşın piyonu haline getiriverirler. Gönderilen belgeler, bilgiler teorinizi güçlendirdiği için gerçek mi değil mi sorusunu aklınıza bile getirmezsiniz. Çünkü bu habercilikte kuşkuya yer yoktur. Evet, Ergenekon soruşturmasının başlamasıyla Türkiye'de bazı meslektaşlarımızın içine düştüğü acıklı durum budur. Bunlardan biri de sizsiniz. Gelelim meselenin bir başka boyutuna. Sayın İsmet Berkan, gazeteciliğin en büyük düşmanı nedir bilir misiniz? Hayattan kopuk yaşamak. Dar bir çevre içinde salt fikirdaşlarla birlikte yaşamak mesleği çürütür. Çünkü soru sorma pratiğini öldürür. Sizin meslek yaşamınıza bakıyoruz, sadece spor muhabirliği yaptınız. Sonra hep masa başı görevlerde bulundunuz. Araştırmaya yönelik bir kitap bile yazmadınız. İnanınız bunu küçümsemek için yazmıyoruz. Bir gazeteci türünü kavramaya çalışıyoruz. Siz Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan, cezaevine atılan kişilerden sanıyoruz sadece İlhan Selçuk'u, belki bir de Mustafa Balbay'ı tanıyorsunuz. Onun dışındaki zanlıların hiçbirini tanımıyorsunuz. Kuşkusuz tanımayabilirsiniz. Bakınız, siz 30 yıldır iç savaş yaşanan bir ülkede genel yayın yönetmenliği yapıyorsunuz. Ne bölgede görev yapan küçük rütbeli bir subayı, ne bir PKK'lıyı, ne de PKK itirafçısını tanıyorsunuz. Bölgeyi sadece resmi gezilerde gidip gördünüz, o da havadan. Diyeceksiniz ki görmek tanımak zorunda mıyım? Görmeden tanımadan olur. Olur ama editoryal bir konumda bulunan gazetecilerin salt kitabi bilgiler, teorik çerçeveler ya da dar çevre sohbetleriyle hareket etmesi, bunlara sıkışıp kalması, hata yapmasına neden olmaz mı? İbrahim Şahin'i ya da onun gibi olanları tanısaydınız böyle büyük bir hataya imza atmazdınız. Gelelim üçüncü aşamaya. Sayın Berkan, diyelim ki siz yukarıda yazdığımız gibi bir gazetecilik hayatı sürdürmekte ısrarcısınız. Olabilir, kim ne diyebilir ki? Peki sizi hata yapmaktan ne alıkoyar biliyor musunuz? Uzman muhabirler. Radikal gazetesi büyük çıkışını ne zaman yaptı? Susurluk kazasından sonra yaptığı haberlerle. Bunu uzman muhabirlerinize borçluydunuz. Şimdi Ergenekon'u izleyen kaç muhabiriniz var? Genel yayın yönetmeni, editör, kadro masa başında ve hayatın içinde muhabir yok. Haber merkezine uzak kaynaklardan gelen haberlere ambalaj yapıyorsunuz. Kaynak haber merkezini o kadar esir alıyor ki size sızdırılan her haberi kuşku duymadan kullanıveriyorsunuz. Çünkü burada önemli olan haber değil, kafanızdaki teorik çerçeve. Siz halen soruşturulan bir olay hakkındaki hükmünüzü önceden vermişsiniz. Sayın Berkan, Taraf gazetesiyle yarışmaya kalkışmayınız. Taraf'ın manşete çıkardığı aramıza hoş geldin radikal sevinci, sizi yalan habercilik kulübüne katmanın sevincidir, aldanmayınız. Onlar en başta anlatmaya çalıştığımız gazeteciliği yapmakta ısrarlılar. Alev erler, alper görmüşler, aydınlıkçılık yapmayı sürdürüyorlar. Siyasi görüş olarak ayrışsalar da habercilik anlayışları inanınız hala aynı. Hala ben bilirim tavırlarından vazgeçmiyorlar. Biz bunu biliyoruz, yaşadık, bunu bir öz eleştiri kabul ediniz lütfen. Ama bu tür habercilik anlayışının sakat olduğunu, bazı organizasyonlar tarafından kullanılmaya müsait olduğunu biliniz. Sayın Berkan, fazla uzatmayalım. İbrahim Şahin'in ifadeleri konusunda büyük gazetecilik hatası yaptınız. Çünkü bu meseleye objektif bakamayacak kadar kafanızdaki kurgunun esirisiniz. Sizi haberciliğe davet ediyoruz. Saygılarımızla. Mektup böyleydi. Peki kimdi İbrahim Şahin? Doğan Yurdakullar Reis, Gladio'nun Türk Tetikçisi kitabında yazdık. Susurluk olayının patlamasından sonra kamuoyunun önüne çeşitli sorumlular çıkarıldı, teşhir edildi. Bu isimlerin pek çoğu piyondu. Zamanında bir kukla gibi egemenler tarafından kullanılmışlar, işleri bittiğinde, olay patladığında da harcanmış, teşhir edilmişlerdi. İbrahim Şahin de sadece onlardan biriydi. Üstelik demans, yani bunama hastası. Avrupa'da demans hastalarını özel olarak koruyorlar. Bazıları Şahin'in demans hastası olduğuna inanmıyor. Olabilir, öyleyse Şahin 2 yıldır cezaevinde niye tetkikleri yapılıp açıklanmıyor? Medyada bu soruyu bile artık kimse sormuyor. Bakınız, burada İbrahim Şahin'i koruyor durumuna hiç düşmek istemem. Susurluğun önemli piyonlarından biri olduğunu bilirim. Ama bu derece hasta birinin evinde ortaya çıktığı iddia edilen belgelere dayanarak, ki bazılarını TSK yalanladı, koskoca bir davaya dayanak yaparsanız karanlık olayların aydınlanması için 25 yılını harcamış bir gazeteciyi ikna edemezsiniz. Tabii davayı yürütenlerin beklentileri başka ise bilemem. Neyse, gelelim Ergenekon meselesinde adı çok öne çıkmış bir kuruma. Emniyet.